Ayrım 12. Sayfa 150. Doktor Tversky, K'nin dosyasını 5. defa okudu. Artık ezberlemişti neredeyse ama yine okumak istedi. K'nin bünyesindeki dopamin seviyelerine ve nöbetlerini engellemek için verilen deneysel ilaçların kimyasal analizine bakıyordu. Her şey ortadaydı. K'nin doktoru bilmeden ona bu bulguları tetikleyen bir madde veriyordu. Tversky'nin yapması gereken şey şimdiki formülünü biraz değiştirmekti, o kadar. Bir hayvan üzerinde test etmeden yeni ilacı Julie'ye vermek konusunda çekinceleri vardı ama zaman daralıyordu. Bunu kendisi de itiraf etmişti. Her saniye beyninin sallantıda olan kimyası değişiyordu. Zaman geçtikçe bu fırsatı elinden kaçırmış olacaktı. Aslında bunu yapmak değil, yapmamak hata olurdu. Şimdi başlamak zorundaydı. Dosyaya yine baktı, bir daha okudu, bir şey atlamadığına emin olmak için. Tek bir şansı vardı. İlk denemede başarılı olması gerekiyordu. Eğer istediği sonuca ulaşırsa, bir sonraki adımlarının ne olacağını bilecekti. Hatta bundan fazlasını da bilecekti. Her şeyi bilecekti. Hazır mısın? Ucuz takım elbisesinin içinde Bay Sheridan o kadar heyecanlıydı ki yerinde duramıyor gibiydi. Powerball temsilcisi böyle pişkin pişkin sırıtınca Tommy'nin midesi bulandı. Tedirginsin, hepsi bu. Tedirginsin çünkü ünlü olmak üzeresin. Ama Tommy bunun doğru olmadığını biliyordu. Uyandığı andan beri televizyona çıkacağını bile bilmeden önce kusmak istemişti. Televizyona çıkıp da ünlü olacağı için midesinde asit biriktirmiyordu. Bir önceki gece uykusunda rüya görmediği için tedirgindi. Bir zamanlar bu rüyaların bir lanet olduğunu düşünmüştü. Bu parlayan rakamları tek bir gece bile görmemek için sağ kolunu vermeye hazırdı o zamanlar. Ama şimdi de onlar olmadan yalnız ve boş hissetti kendini. Bu duygudan kurtulmaya çalıştı. Rüyaların kesilmesi mantıklı. Artık gerek yok rüya görmeme. Kazandım. Bunun doğru olduğunu biliyordu. Ama bilse de kendini daha iyi hissetmiyordu. Hadi gidelim dedi gülümseyen temsilci Tommy'nin omzunu tutarak. Tommy, Bay Sheridan'ın peşinden kapıdan çıktı. Ve eyaletler arası piyango birliğinin bu gece için özel olarak hazırlattığı mini podyuma girdi. Kalabalık fotoğrafçılar güruhuna baktı. Ama daha odadakileri çok iyi göremeden patlayan flaşlardan gözleri kamaştı. Sanki hepsi aynı anda patlamıştı. Kameraların sesi de duyuluyordu. Tommy elinden geldiğince hoş bir şekilde gülümsedi. Makyözün 20 dakika uğraşıp sivilcelerin üstüne fondöten sürmüş olmasından hoşnuttu. Işıkların etkisiyle adeta uyuşan Tommy, Bay Sheridan omuzuna elini koyunca neredeyse yerinden sıçradı. Ve kazanan Manhattan'da oturan 28 yaşında bir kasiyer. O şimdi 247 milyon dolarlık bir adam. Bay Sheridan artık gülümsemiyor, sırıtıyordu. Tabii devlet baba kendi payına düşeni alacak. Gazeteciler nazik olmak için buna güldüler. Şimdi lafı uzatmadan işte karşınızda Bay Thomas D'Souza. Bay Sheridan yana çekilirken Tommy'yi mikrofonların durduğu yere doğru çekti. Gazeteciler ismini bağırırken flaşlar patladı yine. Bay Sheridan Tommy'nin önüne atıldı. Lütfen teker teker. Kalabalığa baktı, sonra birini işaret etti. İlk önce Penny soru sorsun, sonra da Joel. Kıpkırmızı bir pantolon takım giyen sarı boyalı saçlı bir kadın yerinden kalktı. Multimilyoner olmak nasıl bir şey? Tommy Bay Sheridan'a baktı, o da başını salladı. Mikrofona konuş diyordu. Tommy hafifçe eğilerek tüm mikrofonların alacağı şekilde konuşmaya çalıştı. Çok güzel. Herkes buna güldü. Sayıları nasıl seçtin dedi saçları dökülen bir adam. Rüyamda gördüm. Bu sözcükler ağzından çıktığı anda bunun bir hata olduğunu anladı ama iş işten geçmişti. Tüm gazeteciler aynı anda bağırmaya başladılar. Teker teker, teker teker lütfen diye bağırdı Bay Sheridan onları susturmak için. Curtis, Bentay, Mike, sonra da Bruce. İri yarı zenci bir adam ayağa kalktı. Tommy'nin dikkatini çekmek için. Ne kadar zamandır bu rüyaları görüyorsun? Tüm hayatım boyunca gördüm herhalde. Nasıl bir rüya bu? Diye sordu yüzünü birkaç kere gerdirmiş bir kadın. Tommy gözlerini kapayarak boşlukta hareket eden dev sayıları hatırladı. Çok güzeldi. 15 dakika boyunca Tommy'ye birçok soru sordular. Tanrı var mı, cumhuriyetçi misin, demokrat mısın gibi. Tommy cevabını bildiği soruları cevapladı. Geri kalanlara da tedirgin bir şekilde bilemiyorum dedi. Bay Sheridan 10 dakika sonra gazetecileri susturduğunda Tommy havalardaydı. Mutluydu. Tommy D'Souza çok uzun yıllardır hayatında ilk defa çok mutluydu. Ama piyango birliğinin onun için kiraladığı limuzinle evine giderken rüyalarını düşünmeden edemedi. Eğer gerçekten de rüyaları bir daha görmeyecekse hayatı nasıl olacaktı? Nova, Tversky'nin resmini aradı dosyalarda ama bulamadı. Grimes herhalde bilgileri güncelliyordu. Avının neye benzediğini öğrenmek için sonra bakması gerekecekti. Sonra da kişisel bilgilere baktı. İki kere evlenmiş, iki kere de boşanmıştı. Tek yatak odalı mütevazi bir evde tek başına yaşıyordu. İlk evliliği şiddetli geçimsizlikten dolayı sona ermişti. Ama ikinci eşi, Tversky'nin kendisine psikolojik tacizde bulunduğunu ve zina yaptığını iddia etmişti. Öğrencilerinden biriyle yatıp kalktığını ileri sürmüştü. Aslında ikinci bayan Tversky'nin böyle bir kaçamağa şaşırmaması gerekirdi. Çünkü kendisi de profesörün eski öğrencilerinden biriydi ve büyük bir olasılıkla ilk evliliği onun yüzünden bitmişti. Nova, Grimes'tan Tversky'nin kız öğrencilerinin telefon kayıtlarını incelemesini isteyecekti. Acaba şimdi hangisiyle yatıyordu? Nova'nın Grimes hakkında duyduklarına bakılırsa, Tversky'nin cinsel hayatını kurcalama hoşuna gidecekti. Gerçi bu bilgiye ihtiyacı da olmayabilirdi ama Nova her zaman çok iyi hazırlanma taraftarıydı. Eğer Tversky'yi kaçırması gerekirse, özel hayatına ilişkin tüm ayrıntıları bilmek adamı hazırlıksız yakalamasına yardımcı olurdu. Sonra da özgeçmişine baktı. 19'unda üniversiteyi bitirmişti. Caltech'ten çok yüksek dereceyle mezun olmuş ve matematik bölümünü bitirmekle kalmamış, biyolojide de yüksek lisans yapmıştı. Doktora çalışmalarını Doğu yakasında John Hopkins'te yapmıştı. 24'üne basmadan biyoistatistik konusunda doktorasını bitirmişti. Bundan sonrasında da hep en iyi okullarda çalışmıştı. Stanford, Penn, Harvard ve sonra da Columbia. Bu süre zarfında NIH, WHO, CDC ve hatta UGA'dan bile araştırma fonları kapmıştı. Nova başını salladı. Tversky, hükümeti de arkasına alıp dünyayı değiştirebileceğini sanan dahilerden biriydi. Ona para vermişlerdi ama sonuç olarak o politik bir kaldıraçtan başka bir şey değildi. Bir zamanlar Nova da böyle saftı. Ana vatanının bir piyonu olmuştu. Ama şansı yaver gitmiş, 14 yıl önce her şey değişmişti. Aslında komünist olarak yetiştirildiği düşünülürse, şimdiki serbest ajanlığı geçmişiyle ters düşüyordu. Dimitri bilseydi bu hiç hoşuna gitmezdi. Ama Nava'yı suçlar mıydı? Bundan pek emin değildi Nava. Bir önemi de yoktu. Dimitri Zaitsev çoktan göçüp gitmişti. O da ölmüştü. Aynen Nova Weiner olmadan önce var olan ve ölen o küçük kız, Tanya Aleksandrova gibi. Kimliğini değiştirmek yeni bir kot pantolon giymek gibi olmuştu. İlk başta biraz rahatsız ediciydi. Yeni bir kotun bazı yerleri insanı sıkar, bazı yerlerde boldururdu ya, aynen onun gibi. Ama zaman içinde bu kimlik öyle bir şekilde üstüne oturdu ki ikinci derisi gibi oldu. Bir süre sonra Tanya'yı tamamen unuttu. Geçmişte kalmış bir hatıradan ibaretti Tanya. Çocukluğundan beri görmediği bir dost gibi. Şimdi Nava kimse değildi. Hiçbir bağlılığı yoktu, ailesi yoktu, ülkesi yoktu. Hiçbir bedel ödemeyecekti. O kadar uzun süredir böyle yaşıyordu ki gerçekten hissetmenin ne olduğunu bile unutmuştu. Nava bunu değiştirmek istiyordu ama kaçmadıkça bunun mümkün olmayacağını biliyordu. Yine yeni bir hayata başlayacaktı. Ama bu sefer her şeyi doğru yapacaktı. Önündeki tek engel Doktor Tversky ve Alfa deneyiydi. Bu deneyin kim olduğunu gelecek 36 saat içinde öğrenmesi gerekiyordu. Eğer dosyadan gerekli bilgileri edinemezse de Tversky'nin peşine düşmek zorunda kalacaktı. Eğer bu da işe yaramazsa güç kullanarak bilgi edinecekti. Ama bunu denerse o zaman da alfa deneyini ele geçirinceye kadar doktoru tutması gerekecekti. Ya adamı tutacaktı ya da öldürecekti. İki seçenek de hoş değildi. Bunu yapmanın daha kolay bir yolu olmalıydı. Doktorun notlarında Nava'yı alfa deneyine götürecek bir ipucu olmalıydı. Bu ipucu mutlaka vardı. Nava'ya bunu bulmak düşüyordu. Gelecek 3 saat boyunca Nava 1000 küsur sayfalık notlara baktı. Bir ipucu arıyordu. Tam vazgeçmek üzereyken aradığı şeyi buldu. Alfa deneyine 5 mg fenitoin verildi. Deneyin vücut ağırlığının her 10 kilosu için 1 mg'a denk gelecek şekilde. İşte buydu. Yani vücut ağırlığının her 10 kilosu için 1 mg veriliyorsa o zaman alfa deneyi yaklaşık 50 kiloydu. Nava gülümsedi. Tabii ki alfa deneyi bir kadındı. Tversky'nin geçmişte yaşadığı aşk maceralarını okuduktan sonra Nava bunu nasıl da tahmin edememişti. Laboratuvardaki biriydi. Nava ceketini kaptığı gibi ofisinden dışarı fırladı. 50 kiloluk bir doktor öğrencisi arayacaktı. Elliot Samuelson'un kocaman bir göbeği vardı ve yüzü de çiçek bozuğundan dolayı lekeliydi. Kalın telli saçları da hoş olmadığı için pek sosyal hayatı yoktu. Bu yüzden de zamanının çoğunu laboratuvarda geçiriyordu. Tam Nava'nın aradığı kişiydi. Onu Kolombiya'nın bilim laboratuvarlarının dışındaki sosisli sandviç satıcısının başında buldu. Normal koşullar altında Nava, Samuelson'la birkaç hafta boyunca yakınlaşır, yavaşça, farkına vardırtmadan bilgi sızdırırdı. Ama bugün böyle işlere zamanı yoktu. Bu sefer kendini Tversky'nin eski eşlerinden biri adına çalışan bir özel dedektif olarak tanıttı. İlk başta Elliot, Nava'nın sorularına cevap vermekte tereddüt etti. Ama kadın eline bir yüzük sıkıştırınca adamı susturmakta zorlandı. Adam ona laboratuvardaki tüm kadınları anlattıktan sonra Nava araya girdi. Ufak tefek kadınlar var mı? Diyelim 50-55 kiloluk. Diye düşündü Elliot kolunu kaşırken. Mary Wu var, o ufak tefektir ama son zamanlarda Cambridge'e gidiyor sık sık. Oradaki kodamanlardan biriyle birlikte makale yazıyor. Nava Wu'nun adını Grimes'in kendine verdiği öğrenciler listesinden sildi. Tversky'nin dosyalarında alfa deneyiyle son 3 aydır haftada 2 deney yaptığı yazıyordu. Elliot devam etti. Candace Rappaport ve Maria Parker da ufak tefekler ama kendisi nişanlı, Maria da bir lezbiyen. Elliot bu iki kadını elemişti ama Nava elemedi. Deneyimlerine göre nişanlı olmak demek, başkasıyla karıştırmayacak demek değildi. Ayrıca Elliot'ın lezbiyen demesiyle kadın lezbiyen olmuyordu. Geri kalan isimleri de saydı. Elliot'a göre tanıma uyan kimse yoktu. Nava gitmek üzereyken Elliot onu durdurdu. Bekle, biri var aslında. Öyle mi? Evet, aslında teknik olarak o bizim laboratuvarda çalışmıyor. Neyehu'da öğrenci. Ama son 2 yıldır bir değişim programıyla buraya geldi. Neyse, çok ufak tefek, 1.60-1.65 boylarında. Ama bence o değil aradığın kişi. Neden? Bilmem, dedi Elliot omuz silkerek. Garip de ondan. Özellikle son zamanlarda çok garipleşti. Mesela son birkaç haftada sürekli beyzbol şapkası takıyor. Şapka onu rahatsız ediyor herhalde çünkü hep başını kaşıyor. Ve mikroskobu kullanırken de hep düzeltmek zorunda kalıyor ama asla çıkarmıyor. Başka, dedi aklına bir anda bin bir türlü olasılık gelen Nava. Kız belki saçını çok kötü kestirmişti. Ama Nava son zamanlarda peydahlanmış bu şapka tutkusunun altında başka bir şeyin yattığından şüpheleniyordu. Başka pek bir şey yok. Bir de kafiyeli konuşuyor. Nava dondu kaldı. Tversky, alfa deneyinde şizofrenik belirtiler gözlemlediğini, konuşmasının garipleştiğini, özellikle de kafiyeli konuşmaya başladığını yazmıştı. Ne demek kafiyeli konuşuyor diye sordu. Son zamanlarda konuşurken, hadi gelin yemek yiyelim, kim, tim, yim gibi şeyler söylüyor. Garipleşti iyice. Nava'nın kalbi hızla çarpıyordu. Ama bu bilgiyle ilgilenmemiş gibi yaptı. Nava kızı kaçıracağı gün Elliot'ın Nava'nın bu kıza odaklandığını hatırlamasını istemiyordu. Bir bakarım ama herhalde o değildir, dedi Nava. Adı neydi? Julia aynaya bakınca korktu. Hilkat garibesi bir yabancı banyosuna girmiş gibi şaşırdı. Bu benim. Artık böyle görünüyorum, hatırladın mı? Titreyen dudağını ısırdı. Hiçbir zaman kendini beğenmemişti Julia. Ama solgun renkli, pek de düzgün olmayan saçları hep en beğendiği özelliği olmuştu. Şimdi saçı yoktu artık. Kel başına dokundu, kısa kısa saçlar vardı. Pitty'nin başına çizdiği 8 daireyi görebiliyordu. Bunlar uçların girmesi gereken yerlerdi. Her bir koyu mavi yuvarlığın ortasında ufak bir kırmızı iğne deliği vardı. Birine yavaşça dokundu ve canı acıdı. Bir gece öncesinden beri ağrıyordu. Julia burnunu çekip gözyaşlarına hakim olmaya çalıştı. Beynindeki ses, vicdani olarak bildiği ses onu azarladı. Sana bunu nasıl yapabiliyor? İkimizin de istemediği hiçbir şeyi yapmıyor. Öyle mi? Aynaya bir baksana. Kafanı kazımayı istedin mi? Kafa derine yuvarlaklar çizilmesini istedin mi? Kes artık. O beni seviyor, ben de onu seviyorum. Ayrıca sona iyice yaklaştık. Yaklaşan tek şey senin ölümün. İlaçlar seni öyle bir etkiledi ki daha şimdiden günün yarısında uyuyorsun. Yemek yemiyorsun artık. Bir deri bir de kemik kaldın. Dur. Çok geç olmadan dur. Yalvarıyorum sana. Hayır. Artık benim de bir sevgilim var ve mutluyum. Neden beni rahat bırakmıyorsun? Julia gözlerini kapayarak şüphelerini gidermeye çalışırken sürekli kendine şunu tekrarladı. Beni seviyor. Beni seviyor. Beni seviyor. Biraz kendine gelince gözlerini açtı ve peruğunu taktı. Eski saçı gibi değildi tam olarak ama yakındı. 2 haftadır takıyordu bu peruğu. Şimdiye kadar kimse fark etmemişti. Zaten Pitty dışında kimse ona bakmıyordu ki. Gerçekten bakan olmuyordu. Julia dairesinden çıkıp sokağın karşı tarafına geçerken sigara içen uzun boylu bir kumral kadın vardı yanında. İğrenç bir alışkanlıktı bu. Bu kadar güzel bir kadın neden böyle bir şey yapardı ki? Neden bu şekilde kendilerini yok etmekten hoşlandıklarını anlayamıyordu. Saatine baktı. Saat 2:19'du. Laboratuvara zamanında yetişecekse koşması gerekecekti. Pitty bekletilmekten hiç hoşlanmazdı. Nava son sigarasını içtikten sonra izmariti çizmesinin topuğuyla söndürdü. Peşine düşmeden Julia Perlman'ın biraz ilerlemesine izin verecekti. Nava'nın derdi kızın takip edildiğinin farkına varması değildi. Kız etrafında olup biteni görecek durumda değildi. Aklı bir karış havadaydı. Ayrıca Nava uzun süre peşinde dolaşacak değildi. Eline fırsat geçtiği an kızı kaptığı gibi kaçıracaktı. 7 blok boyunca Julia'nın peşinden ayrılmadı. Julia, Tversky'nin laboratuvarının olduğu 10 katlı binaya girerken de karşı kaldırımda durdu. Güvenlik görevlisine kimliğini gösterdikten sonra Julia gözden kayboldu. Nava birkaç dakika bekledi peşinden binaya girmeden önce. Görevliye doğru gitti ve en seksi edasını takındı. Pardon, kız arkadaşımla 20 dakika önce burada buluşacaktık, daha gelmedi. Bu binanın başka bir çıkışı var mı? Yok hanımefendi diye cevap verdi koruma görevlisi karnını içine çekmeye çalışarak. Acil durum çıkışı dışında tek çıkış burası. Sağ olun dedi Nava, herhalde onu kaçırdım. Nava döner kapıdan çıktı. Sokağın karşısına geçti, büfeden bir paket parlament marka sigara aldı. Gözlerini binadan ayırmadan bir sigara çıkardı paketten. Nikotin kana karışınca da başka şeyler düşünmeye başladı. Uzun süre bekleyeceğinin farkındaydı ama Nava bunu umursamadı. Ne de olsa alfa deneyini bulmuştu. Nava, Julia'nın beyzbol şapkasıyla gizlemeye çalıştığı kötü peruğu görür görmez anlamıştı aradığı kişiyi bulduğunu. Her şey bir anda yerine oturmuştu. Eğer Tversky sürekli Julia'nın beyin dalgalarını izliyorsa, her seansta aynı noktaya elektrot sokmak zorundaydı. Bunu yapmanın en kolay yolu da kızın saçını kazımaktı. Julia laboratuvardan çıkınca Nava peşine düşecekti. Sokağın karşısına park ettiği minibüse sokacaktı kızı ve onu Korelilere teslim edecekti. Bir de Tversky'nin araştırmalarının bilgilerini içeren diski verecekti. Sonra Nava, São Paulo'ya giden ilk uçağa binip kimliğini değiştirip Buenos Aires'e geçecek ve kayıplara karışacaktı. Bu kadar basitti. Tek yapması gereken şey Julia binadan çıkana kadar beklemekti. Bundan sonra her şey yoluna girecekti. Kane yürüyüşe çıktığına inandırmaya çalışsa da kendini bunun bir yalan olduğunu biliyordu. Gün batımında kendini Mott sokağında buluvermişti. Wong'un Chezwan lokantasının karşısında durmuştu. Lokantanın neon tabelasındaki logoda dev bir kırmızı kasede tepeleme Çin usulü makarna vardı. Cüzdanını yokladı, içinde sahip olduğu tüm para duruyordu. Bunu yapabilirdi. Yapabileceğini biliyordu. Eğer oyunu yavaştan alırsa batacağını hissettirdiğinde nefeslenirse kazanabilirdi. Nikolayev'in yerine gidip de 11 bin dolar kaybetmeden de kendine aynı şeyleri söylemişti. Ama bu farklıydı. O hayatta bir kere olacak, olasılığı düşük bir şeydi. Öylesine kötü bir deneyimden sonra şansın kapısını çalması gerekirdi. Bu bir tahmindi aslında, uzun uzun nefes alıp verdi. Kane kumar oynamak istemiyordu ama başka şansı da yoktu. 6 gün sonra Nikolayev'e 2 bin dolar daha vermek zorundaydı. Ve Kane'in elindeki para da Kozlov'un onu hastanelik etmesini engellemezdi. Gelecek 6 gün boyunca günde 267 dolar kazanırsa bir sonraki taksiti çıkarabilir, hatta yiyecek alacak 4 dolar kadar parası da kalırdı. Kane'in daha önce şansının yaver gittiği olmuştu. Bir kumar bağımlısı olduğu zamanlarda 36 saat süren bir açık poker maratonunda 3 bin doların üstünde para kazanmıştı. Bir bağımlı olduğunda. Komikti bu laf aslında. Sanki şimdi bir kumar bağımlısı değilmiş gibi. Tabii canım, kumar alışkanlığından vazgeçmek için gittiği danışman dışında kimseyi kandırdığı da yoktu zaten. Herhalde o da yutmuyordu. Umurunda da değildi. Nikolayev sağ olsun, Kane sonunda dersini almıştı. Bu eli oynadıktan sonra bu hayattan kurtulacaktı. Aklını kullanıp oynarsa her şey iyi olacaktı. Borcunu öder ödemez bu işten elini eteğini çekecekti. Günde 5 danışmanlık seansına giderdi, ne gerekirse yapardı. Biraz tedirgindi ama yine de kendinden emin adımlar atarak sokağa geçti ve restorana girdi. Ön kasada çalışan kız, Kane'in yanından geçip de arka odaya doğru giderken ona bakmadı bile. Kulüp biraz garip bir yerdi. Ama Kane, Billy Wong'un şehirdeki en düzgün yerlerden birini işlettiğini biliyordu. Herkes, Billy'nin kardeşi Yan Wong'un, Dai Lo Dai, patronların patronu olduğunu bilirdi. Adam, hayalet gölgelerin şefi, New York'taki en kalabalık ve en acımasız Çin çetesinin başıydı. Uçan ejderlerle birlikte hayalet gölgeler, Çin mahallesindeki her şeyi kontrolleri altında tutarlardı. Uyuşturucu, kadın ticareti, kumar ve tefecilik onlardan sorulurdu. Yani Kane'in bir şeyden korkmasına gerek yoktu. Uzun zaman oldu dedi Wong, Chain'i demir kapının diğer tarafında görünce. Çinli olmasına rağmen şivesi çok düzgündü. Hadi gel dedi Kane'i omuzundan tutarak. Seni görmek güzel Billy dedi Kane. Gerçekten de böyle hissettiğine şaşırarak. Naktin var mı dedi Billy sanki saati soruyormuş gibi normal bir sesle. Billy beni bilirsin dedi Kane. Bilirim. Ayrıca Vitali Nikolayev'i de bilirim. Ona 20 bin borcun olduğunu söylüyorlar. Faiz dahil 12'ye indi ve elimde para var. Tabii ki var dedi gözleri parıldayan Billy. Ama baştan söyleyeyim sana veresiye oynatmam. Kişisel bir şey değil bu. Kane başını salladı. Birden bu durumunun vehametini anlayınca nefesi daraldı. Nikolayev ve Billy birbirlerini hiç sevmezlerdi. Hatta nefret ederlerdi. Eğer Billy Kane'in Nikolayev'e borcu olduğunu biliyorsa o zaman herkes bunu biliyordu. O zaman da bir tek cebindeki parayla oynayarak kazanmak zorunda kalacaktı. Bugün şanslı hissediyorum kendimi Billy. Veresiye'ye gerek olmayacak. Billy başını eğip güldü. Neden olsun ki? Kane'in sırtını sıvazladı. Ne kadar param var? Kane cebine elini atıp tüm parasını çıkardı. 438 dolar. 20 dolarını ayırıp hepsini saydı. Eğer işler yoluna gitmezse, Sedars'a gidip iki tek içecekti bununla. Billy Kane'e fişlerini verdi ve onu bir masaya yöneltti. Hatta otururken sandalyesini bile çekti. Kane oturduğunda oyuncular umutla yüzüne baktılar. Karşılarında genç, saf bir borsacı görmek istiyorlardı. Parası çok, deneyimi az olan bir enayi. Kane'i görünce yüzleri asıldı. Oradakilerin çoğu onu tanımıyordu. Ama gözlerinin altındaki morluklardan ve her şeyini yitirmiş bir adam gibi bakan gözlerinden kim olduğu anlaşılıyordu. O çaylak değildi. Kendilerinden biriydi. İyi de olabilirdi, kötü de, ama acemi değildi. Kadınlar Kane'e bakıp başlarıyla selam verdiler ve kartlarına döndüler. Kane oynayanları seyretti. Oyuna girmeden oyuncular hakkında ufak tefek bir şeyler yapmayı düşünüyordu. Parayı köşedeki kuş suratlı bir adam kazandı. Kartlar dağıtıldığında yeri yükseltmiş, sonra da yine yükselterek son kart açılmadan herkesi kaçırtmayı başarmıştı. Herkese elindeki iki kızı gösteriyordu. Fişleri kendine doğru çekerken pis pis sırıtarak. İnsanlar kuş adam oyuna girdiğinde dağıldıklarında, Kane onun ancak eli iyi olduğunda oyuna giren bir sağlamcı olduğunu anladı. Şimdi Kane diğer herkesi de çözecekti. Sonra da iyi eller denk getirecekti. Sakince oynayacak ve kazanacaktı. 267 dolar kazandığında masadan kalkacaktı. Kendini kaptırmayacaktı, şansını zorlamayacaktı. Kalkıp gidecekti. Çocuk oyuncağıydı bu onun için.